5. ayrım. Virgül görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına hazırlık kitabı. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi. Osmanlı Devleti'nin siyasi dönemleri. A. Kuruluş dönemi 12-99-14-53. Kuruluşundan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadarki dönemdir. B. Yükselme dönemi 14-53-15-79. İstanbul'un fethinden Vezir Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadarki dönemdir. C. Duraklama dönemi 15-79-16-99. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden Karlofça Antlaşması'na kadarki dönemdir. D. Gerileme dönemi 16-99-17-92. Karlofça Antlaşması'ndan Yaş Antlaşması'na kadarki dönemdir. E. Dağılma ve parçalanma dönemi 17-92-19-18. Yaş Antlaşması'ndan Mondros Antlaşması'na kadarki dönemdir. Duraklama dönemi 15-79-16-99. Osmanlı Devleti'nin duraklama nedenleri şunlardır. Merkezi yönetimin bozulması. Bu dönemki şehzadelerin sancaklara gönderilmesinden dolayı, yeterli tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmeleri. Tahta çıkan bazı padişahların devlet işlerinde ilgisiz kalmaları merkezi yönetimin bozulmasına ve sonuçta yeni güç odaklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Saray kadınlarının yönetimde etkin olması önemli makamlara rüşvet ve iltimasla yeteneksiz kişilerin getirilmesidir. Maliyenin bozulması. Coğrafi keşiflerin sonucunda yeni yolların bulunmasıyla ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi, gümrük gelirlerinin azalması, kapitülasyonların artması, vergilerin artması ile köylerdeki insanların vergilerini ödememesi ve tarımsal üretimi bırakması, ulufe ve cunus bahşişlerinin artması, coğrafi keşiflerin sonucunda altın ve gümüşün Osmanlı ülkesine çok fazla girmesi ve Osmanlı parasının değer kaybetmesidir. Ordu ve donanmanın bozulması. Murat döneminden itibaren Kapıkulu ocaklarına çok fazla asker alınması, Yeniçerilerin askerlik dışında işlerle uğraşmaları ve siyasallaşan Yeniçerilerin devlet yönetimine müdahale etmeleri, iltizam sisteminin yaygınlaşması ile tımar sisteminin bozulması ve eyaletlerdeki asker yetiştirilmesinin azalması, Avrupa'daki arpa alanındaki teknolojileri takip edememeleri, eğitim sisteminin bozulması, Osmanlı eğitiminin temeli olan medreselerin Avrupa'da meydana gelen yenilikleri takip edememesi, medreselerdeki pozitif bilimlerin müfredattan çıkarılması, beşik ulemalığının ortaya çıkması, beşik ulemalığına göre alimin oğlu alimdir, medrese eğitimi görmemiş pek çok kişiye ilmi makamlara iltimasla atamalar yapılması, Osmanlı'nın iç nedenlerinden başka Avrupa'da gelişen bilim ve tekniklere ayak uyduramaması da duraklamada önemli bir yer teşkil etmektedir. Gerileme dönemi 16-99-17-92. Gerileme dönemi siyasi olayları, Osmanlı-Rus ilişkileri, Prut Antlaşması, 1711, Osmanlı-Venedik ve Avusturya Savaşları, Pasarofça Antlaşması, 1718, Osmanlı-Rusya ve Avusturya Savaşları, Belgrad Antlaşması, 1739, Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları, Zistovya Antlaşması, 1791, Veyaş Antlaşması, 1792, Osmanlı-Fransa ilişkileri yüzyıl ıslahatları. Lale Devri. Osmanlı tarihinde Pasarofça Antlaşması'ndan sonra patronu Halil İsyanı'na kadarki geçen döneme Lale Devri, 17-18-17-30 denilmiştir. İsmini ünlü lale bahçelerinden alan bu dönemde yapılan eğlenceler ve israflar fakir halkın tepkisine yol açmıştır. Bu dönemde girişilen imar ve kültür faaliyetlerinde Avrupa medeniyetinin tesirleri hemen kendini gösterir. Bu dönemde, Avrupa'nın önemli merkezlerine ilk defa geçici elçilikler kuruldu. İbrahim Müteferrika ile Said Çelebi'nin teşebbüsleriyle İstanbul'da ilk defa Türk matbaası kuruldu. Dini kitapların basılmaması şartıyla coğrafya ve edebiyata ait kitaplar basılmıştır. Böylece matbaanın kurulması batıdaki gelişmelerin takip edilmesine ve yeniliklerin yayılmasına imkan vermiştir. Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü kurulmuştur. Tulumbacılar, Doğu klasiklerinden bazı eserler Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Kütüphaneler açılmıştır. Çiçek aşısı getirildi. Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler olmuştur. Avrupa'nın Rokoko ve Banoda tarzı örnek alınarak mimari eserler yapıldı. Mahmut, Kumbaracı ve Topçu ocaklarının batı tarzında teşkilatlandırılmasına girişilmiştir. Askerlik sahasındaki yenileşme hareketleri başlangıçta mühendislerin, sonradan Avrupalı uzmanların idaresinde yürütülmüştür. Aslen Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa Topçu Ocağı'nın modernleştirilmesiyle görevlendirilmiştir. Subay yetiştirmek amacıyla kara mühendishanesi kurulmuştur. 3. Mustafa, maliyede ıslahat yapılmış ve iç borçlanmaya gidilmiştir. Deniz subayı yetiştirmek amacıyla deniz mühendishanesi kurulmuştur. Sürat Topçu Ocağı kurulmuştur. 1. Abdülhamit, Topçu Ocağı'na bağlı Sürat Topçuları teşkilatı geliştirilerek mevcudunu artırmıştır. Lağımcı ve humbaracı ocaklarının gelişmesi sağlanmıştır. Tımarda düzenlenmeye geçilmiş ve yeniçerilerin sayımı yapılmıştır. 3. Selim, yaptığı yeniliklerle köklü bir reformcu niteliği taşıyan ve bunu kavrayan ilk padişahtır. Fransa, İsveç ve İngiltere'den değişik dallarda uzman subaylar getirilmiştir. Böylece yeniçerilerin yanında modern eğitimli ve donanımlı nizam-ı cedid ordusu kurulmuştur. 1794, bu ordunun subay ihtiyacını karşılamak için mühendishane-i Berriye Humayun açılmıştır. Ordunun giderleri için ise irad-ı cedid hazinesi oluşturuldu. Avrupa'nın belli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır. 18. yüzyıl sonlarında Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek için ve diplomatik ilişkiler bakımından elçilerin gönderilmesi zorunlu hale gelmişti. Paris, Londra, Viyana ve Berlin, ülke parasının değerini korumak için yerli malına özen gösterildi. Vezir sayısı sınırlandırıldı. Resmi devlet matbaası kurulmuştur. Nizam-ı Cedid ordusuna karşı Yeniçeriler Kabakçı Mustafa Paşa'nın önderliğinde ayaklanmışlardır. Bu ayaklanma sonucunda Selim tahtından indirilmiş ve öldürülmüştür. Selim dönemindeki yeniliklere Mahmut döneminde de devam edilmiş olması yenileşme açısından önemli bir aşama olduğunu gösterir. Islahatlarının genel özellikleri. Osmanlı Avrupa mağerisinde kaldığını anlamış ve artık Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Önceki döneme göre daha önemli ve esaslı ıslahatlar yapılmasına rağmen amaçlanan hedefler gerçekleşmemiş ve devleti çöküşten kurtaramamıştır. Savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi sonucunda ıslahatların askeri alanda yapılmasına neden oldu. Halkın ıslahat konusunda isteği olmamış ve ıslahatlar padişah ve devlet adamlarının isteği sonucunda gerçekleşmiştir. Dağılma dönemi 17-92-19-18. 1. Mahmut dönemi 18-08-18-39. Tahta geçtiğinde iki önemli mesele vardır. Birincisi anarşi unsuru haline gelen Yeniçeriler, diğeri ise ayanların itaati altına alınamamasıydı. İlk anda ayanların üzerine gitmeyi tercih etti. Bunun için ilk olarak Osmanlı ile ayanlar arasında Senedi İttifak Antlaşması yapıldı. Senedi İttifak, 1808. Alemdar Mustafa Paşa tarafından hazırlanıp ayanlar ve padişaha onaylatılan sözleşmedir. Buna göre, ayanların padişaha sadakatleri, devlete asker ve vergi vermeleri güvence altına alınıyor, buna karşın ayanların varlığı ve bütün hakları kabul ediliyordu. Ayrıca ayanlar halka adil davranacaklar, bulundukları yerlerde devlete adına asker ve vergi toplayabileceklerdi. Bu sözleşme ile, padişahın yetkisi sınırlandırılmakta, kendi otoritesinin yanında bir başka gücü kabul etmektedir. Bu bakımdan bazı tarihçilere göre Magna Carta'ya benzetilmektedir. Bu hakların ayanlara verilmesi, Osmanlı'nın ayanlara bile söz geçiremeyecek hale geldiğinin kanıtı olmuştur. Askeri alanda yapılan yenilikler. 2. Mahmut'un sadrazamı olan Alemdar Mustafa Paşa Nizam-ı Cedid'in devamı Sekban-ı Cedid, 1808, adıyla yeni bir ocak kurdu. Yeniçeriler bu orduyu kabul etmedi ve ayaklandılar. Ayaklanmada sadrazam öldürüldü. Sekban-ı Cedid ocağı kaldırıldı. Bundan sonra 2. Mahmut, Yeniçeri bölüklerinden belli gruplar alarak Eşkinci Ocağı'na oluşturdu, 1825. Amaç ise Yeniçerileri disiplin altına almaktı. Fakat Yeniçeri Ocağı karakterini değiştirmediğinden padişah bu ocağı kaldırmıştır. Mahmut Yeniçeri Ocağı'na son vermiştir. Devleti zor durumda bırakan, içeride zorbalık yapan, savaşlarda mağlup olan bu ocağın kaldırılması o kadar önemli ve hayırlı sayılmıştır ki, o yüzden bu olaya Vaka-ı Hayriye denilmiştir. Bu olayla merkezi otorite güçlenmiş ve padişahlar yönetime yeniden egemen olmuştur. Dönemin en önemli ıslahatıdır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Avrupa usulünce Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826, adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. Yeni orduya asker sağlanması amacıyla İstanbul'da Tıbhane-i Amire açılmıştır. Eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler. Medreselerin yanında Batı'nın eğitim prensipleri örnek alınarak Avrupa tarzı okullar açıldı. İlk öğretim mecburi hale getirildi. Ayrıca yüksek öğretime öğrenci yetiştirmek için orta dereceli okullar açıldı. Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarılmıştır. Hükümet ve yönetim alanında yapılan yenilikler. Divan örgütü kaldırılarak bakanlık, nazırlık, kuruldu. Müsadere kaldırılmış, halk arasında din bakımından fark gözetilmediği ifade edildi. Postaneler açıldı, pasaport şart koşuldu. Karantina servisleri açıldı. Tımar ve zahmet kaldırılarak devlet memurları maaşa bağlandı. Yeni meclisler ve komisyonlar kuruldu. Divan örgütü kaldırılarak, buradaki görüşülen devlet işleri özelliklerine göre bu meclislerde görüşülmeye başlandı. Yeniçerilerin kaldırılması üzerine askeri işlerin düzene konulması için Şura-yı Askeri kuruldu. Bundan başka Meclisi Valai Ahkam-ı Adliye ile Dar-ı Şura-i Babali kuruldu. Devlet memurları dahiliye ve hariciye diye ayrıldı. Köy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu. Abdülmecid dönemi, 1839, 1861, Tanzimat Fermanı. Esas aralığı. Mahmut döneminde belirlenen Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından halka okundu. Amaç ise Avrupa'nın azınlık meselelerini bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemekti. Bu ferman insan ve yurttaş beyannamesi niteliğindendir. Anayasacılığa ve demokrasiye geçişin ilk adımı olmuştur. Askerlik vatani görev haline getirilmiş ve Hristiyanlara da askerlik yapma zorunluluğu getirilmiştir. Tüm Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin sağlanması istenmiştir. Bu da Osmanlıcılık fikrinin çıkmasını esas olmuştur. Mülkiyet hakkı da devlet güvencesi altına alınmıştır. Avrupa'ya çok sayıda öğrenci gönderilmiştir. Burada eğitimini tamamlayan ilk aydınlar kadrosu genç Osmanlılar ortaya çıkmıştır. Bu ferman dış müdahaleyi önleyememiştir. Osmanlı Devleti'nin son dönemi. 19. yüzyılda iç karışıklar ve dış baskılar nedeniyle Osmanlı Devleti büyük miktarda toprak kaybetmiştir. Örneğin, 1829'da Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması, Fransa'nın 1830'da Cezayir'i, 1881'de Tunus'u işgal etmesi, 1882'de İngilizlerin Mısır'ı işgal etmesi, 1878'de Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u işgal etmesi, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığını kazanmaları gibi gelişmeler olmuştur. Ayrıca Balkanlarda milliyetçi nitelikli bağımsızlık isyanları Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmıştır. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hazırlayan etkenler daha çok 19. yüzyılda ortaya çıktı. Bu kötü gidişi önlemek için devlet adamları ve aydınların etkisiyle bir takım ıslahatlar yapıldı ve bazı fikir akımları ortaya çıktı. Devleti kurtarma çabalarını iki bölümde incelemek mümkündür: yenileşme, ıslahat, çabaları ve düşünce akımları. Islahatlar, yenileşme çabaları. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda, kurumlarında ilk ıslahatları yaptı. Bu dönemde 2. Osman, 4. Murat, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülüler askeri ve mali alanlarda düzenlemeler yaptı. Osmanlı İmparatorluğu ilk defa Lale Devri'nde, 1718-1730, Avrupa'nın etkisiyle ıslahatlara başladı. 18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda daha çok Avrupa'nın askeri yönü etkili oldu. Kurumların, işlevini yerine getirip getirmediği fazla dikkate alınmadı. Toplum ve kurumların ilk defa yoğun bir şekilde ele alınması 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid ıslahatları ile oldu 3. Selim, savaş tekniği, kurumlarda düzenleme, eğitim ve öğretim alanlarında Batı ile entegre çalışmaları yaptı. Batı'ya ekonomik, ticari, askeri ve benzerleri alanlarda açılmayı planlayan padişah bir yandan da denge politikası izleyerek imparatorluğu ayakta tutmaya çalıştı. 2. Mahmut, ıslahatlara karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak geniş bir ıslahat çalışmasına girdi. Türkiye'nin modernleşmesinde önemli rol oynayan 2. Mahmut devri ıslahatlarının temel amacı, sarsılan devlet otoritesini kurmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmekti 2. Mahmut, imparatorluğu çöküntüden kurtarabilmek için idari, askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda ıslahatlar yaptı. Avrupa'dan faydalanmak için ilk defa Avrupa'ya öğrenci gönderdi. 3 Kasım 1839'da Abdülmecid Tanzimat Fermanı ilan etti. Bu ferman bir Osmanlı insan ve yurttaş hakları beyannamesi niteliğindedir. Bu ferman değişikliğin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde hukuk, ülke yönetimi, askerlik, eğitim ve kültür alanında yenilikler ve düzenlemeler yapıldı. Tanzimat Fermanı ile batılılaşma sistemleştirilmeye başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Avrupalı devletlerin müdahalelerini önlemek, azınlıkların isteklerini gerçekleştirmek amacıyla ıslahat fermanını ilan etti, 1856. Ancak ferman Hristiyan azınlıklardaki millileşme ve laikleşme sürecini başlatmak ve Avrupalıların imparatorluğun iç işlerine karışmalarını kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Yeni Osmanlılar, genç Osmanlılar, denilen aydınlar meşrutiyet düşüncesini savunmaya başladılar. Sonuçta, 1876'da ilk anayasa ilan edilerek meşrutiyet dönemi başladı. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını ve Hristiyan azınlıkların imparatorluktan ayrılmasını engellemek için Mithat Paşa'nın hazırladığı 1. Meşrutiyeti 2. Abdülhamit'in padişahlığı döneminde ilan etti, 1876. Böylece Müslüman ve gayrimüslim halk padişahın yanında ilk defa yönetime katıldı. Bu dönemde ilk anayasa yapıldı ve azınlıkların temsilcileri de meclise girdi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başladıktan sonra padişah bu meclisi kapattı. 14 Şubat 1878. Bu kararın alınmasında meclisin etnik yapısının meclis çalışmalarını etkilemesi özellikle etkili olmuştur. 2. Abdülhamit yönetimine karşı İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. İttihat ve Terakki'nin amacı, kanun ve esasinin, anayasanın, yürürlüğe konulmasını, Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamaktı. Cemiyet, 1908'de Rumeli'de büyük bir silahla ayaklanma hareketine girişti. Ayaklanma bastırılamadığı gibi 23 Temmuz 1908'de Manastır, Selanik ve Rumeli'de hürriyet ilan edilmiş, bunun sonucu olarak Abdülhamit, kanun ve esasiyi yeniden yürürlüğe koymuştur. Meşrutiyet ilan edildi, 1908. Meşrutiyet ilan edilişine rağmen beklenen faydalar gerçekleşmedi. Çünkü İttihatçıların Meclisi Mebusan'ın açılmasından başka ciddi bir hazırlığı yoktu. Bu nedenle mecliste birçok konuda görüş ve karar birliği sağlanamadı. Meşrutiyetin ilanının sonuçları, meşrutiyet yönetiminin ilk günlerinde iktidar boşluğu ve geçiş döneminin kargaşası yaşandı. Bu dönemde ilk siyasi partiler kurularak faaliyet gösterdiler. Bu partilerin başlıcaları İttihat ve Terakki Partisi, onun ilk rakibi Ahrar, Hürler Partisi ve İttihatçıların amansız düşmanı Hürriyet ve İtilaf Fırkasıydı. Bu partiler sayesinde tarihimizde demokratik parlamenter sistemin ilk denemeleri yapıldı. 2. Meşrutiyetin ilanından sonra yapılan seçimlerle İttihat ve Terakki Partisi en güçlü siyasi teşkilat haline geldi. Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelerek 31 Mart isyanını bastırdı. Bu isyanın bastırılmasından sonra padişahın yetkileri sınırlandırıldı, kanun ve esaside değişiklikler yapıldı, 2. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı, 1909 31 Mart olayı Türk tarihinde rejime karşı yapılan ilk isyan hareketidir. Düşünce akımları. Osmanlı Devleti'nin çöküş devrine girmesi, çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu düşünceler, Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, Adem-i Merkeziyetçiliktir. Osmanlıcılık. Siyasi anlamda Osmanlı vatandaşların ortak vatan, ortak çıkar ve Osmanlı hanedanı etrafında birleştirmeyi amaçlayan siyasi fikirdir. Azınlık unsurların Osmanlı İmparatorluğundan ayrılma istekleri ve bu uğurda çıkardıkları isyanlar, Osmanlı aydınlarını yeni çareler aramaya şevk etti. Böylece Tanzimat döneminde, 1839-1876, Osmanlıcılık düşüncesi doğdu. Genç Osmanlılar adıyla kurulan cemiyet, bu düşüncenin savunuculuğunu yaptı. Anayasa yapılması, meclisin açılması gibi görüşler geçerlilik kazandı. Bu görüşü savunanlar, Osmanlı ülkesinde dil, din ve ırk bakımından hiçbir ayrım yapmadan herkese aynı hak ve yetkilerin verilmesini, böylece Osmanlı toplumunda tam bir dayanışma ve kaynaşma gerçekleşeceğini ileri sürüyorlardı. Devletin yıkılmasını önlemek, azınlıkların isyanlarını sona erdirmek ancak bu şekilde gerçekleşebilirdi. Kanun ve esasinin ilanı, parlamentonun kurulması ve meşruti idarenin gerçekleşmesi genç Osmanlıların zaferidir. İslamcılık, bütün Müslümanlar arasında siyasi birliğin kurulmasını hedeflemiştir. Bu düşünce, 1. Meşrutiyetin sonlarına doğru büyük bir gelişme göstermiştir, imparatorluğun parçalanması tehlikesi karşısında Müslüman unsurları birlik ve beraberlik içinde tutmak amaçlanmıştır. İslami kuralların tamamen uygulanması halinde imparatorluğun kurtarılacağına inanılmıştır, İslamcılık 19. yüzyılın sonlarına doğru devletin resmi politikası olacak kadar önem kazandı. 2. Abdülhamit, İngiltere ve Rusya'nın hakimiyetleri altında yaşayan Müslümanları bu devletlere karşı kullanmaya çalıştı. M. Akif, Said Halim Paşa, Cemaleddin Afgani, M. Şemseddin, Musa Kazım gibi kişiler tarafından savunulan bu görüşte, Batı'nın bilim ve teknolojisinin alınabileceği, fakat devlet, hukuk, toplumsal gelenek ve eğitimde İslamiyet'in egemen kılınması savunulmuştur. Batıcılık. Batıcılık 2. Meşrutiyet döneminde bir düşünce akımı haline geldi. Bu görüş, devletin ancak batılılaşmak yoluyla kurtulabileceğini ve bunun için çeşitli alanlarda ıslahatlar yapılması gerektiğini savunmuştur. Öncülüğünü Abdullah Cedet, Celal Nuri, Süleyman Nazif'in yaptığı batıcılar, tek kadınla evliliği, kadın özgürlüğünü, medeni kanunun kabulünü, laik mahkemelerin kurulmasını, Latin harflerinin kabulünü, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, modern giysiler giyilmesini istiyorlardı. Türkçülerin Turan idealine karşılık, Batıcılar irfan idealini savunmuşlardır. Türkçülük. Türkçülük dil, tarih, edebiyat alanlarındaki çalışmalarla kültür hareketleri olarak başladı. En önemli ideologu Ziya Gökalp'tir. Ahmet Vefik Paşa, Şemseddin Sami, Necip Asım, Yusuf Akçura önemli savunucularıdır. Genç Kalemler ve Türk Yurdu dergileri çıkarılmıştır. Avrupa'da Türkler aleyhine yapılan olumsuz propagandalar, Türk milletinin ikinci sınıf görülmesi, Türk tarihi ve kültürünün incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Rus işgaline uğrayan Türk illerinden kaçan Türk göçmenlerin etkisiyle Türkçülük giderek önem kazandı. Özellikle 1908'den sonra Türkçülüğün etkisi daha fazla arttı, İttihatçılar da bu düşünceyi sahiplendiler. Türkçülük akımı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Türklerin din, dil, kültür değerleriyle birbirlerine bağlanmasını, dışarıdaki Türklerle de birleşme yolları aranmasını amaçlıyordu. İslam Birliği kadar güçlü bir Türk birliği oluşturulacak ve bu büyük ülkeye Turan denilecekti. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle ortaya çıkan Türkçülük biçim değiştirmiş, Turancılıktan misak-ı milli esaslarına dönüşerek Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ideolojilerinden olmuştur. Adem-i Merkeziyetçilik. Bu akıma göre, merkeze hükümetin yetkilerinin azaltılması ve imparatorluk içindeki çeşitli unsurların yönetime katılmasının artırılması ileri sürülüyordu. Bu akımın savunucusu Prens Sabahattin'di. Bu akım ile liberal bir ekonomi modeli önerilmiştir. Adem-i Merkeziyetçilik devlet politikası olarak uygulanmıştır. Akımların ortak noktası. Hepsi de vatanın mevcut durumundan kurtarılmasını savunmuştur. Batıdan ve batıcılık düşüncesinden etkilenmişlerdir. 2. Meşrutiyetin demokrasi tarihimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi siyasi partilerin kurulmasıdır. İttihat ve Terakki Fırkası'na muhalefet olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kuruldu. 2. Meşrutiyet rejimine ve İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı Osmanlı Ahrar Fırkası büyük bir muhalefet başlattı. Bu fırkanın çıkarttığı Serbestli gazetesinde yayımlanan sert yazı ve eleştiriler halkı iktidara karşı harekete geçirdi. Bu çalışmalar sonucunda Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te, miladi takvime göre 13 Nisan 1909, İstanbul'da yönetime karşı bir ayaklanma çıktı. Osmanlı tarihinde bu olaya 31 Mart vakası denilmiştir. Ayaklanmayı bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a gelen hareket ordusunu komutanı Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkanı Mustafa Kemal'dir. Bu ayaklanma bastırıldıktan sonra Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine ve Mehmet Reşat Padişah yapılmıştır. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan Girit'i ilhak etti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ülkesine kattığını ilan etti. Trablusgarp Savaşı, 1911-1912. Savaşın sebepleri, İtalya'nın gelişen sanayisi için ham madde ve pazar araması, Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması, Trablusgarp ve Bingazi'nin Osmanlı Devleti tarafından savunulmasının güç olması, Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesinin İngiltere, Fransa ve Rusya'nın çıkarlarına uygun olması sebebiyle bu üç devletin işgale karşı sessiz kalmaları. 2. Meşrutiyetin ilanı sırasında yaşanan karışıklıklardan istifade eden Mustafa Kemal, Yüzbaşı, Enver Bey, Binbaşı, Fethi Bey, Binbaşı, Nuri Bey, Binbaşı ve Ali Bey, Yüzbaşı, Trablusgarp'a geçerek buradaki yerli halkı örgütlemiş ve İtalyanlara karşı direnişe geçirmişlerdir. Mustafa Kemal'in Derne ve Tobruk'ta gösterdiği başarılar İtalyanların ülke içerisine ilerlemesine imkan vermemiştir. İtalyanlar Trablusgarp'ta başarısız olunca Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Çanakkale Boğazı'nı kuşattılar. Rodos ve 12 adayı işgal ettiler. Rusların desteğiyle Balkanlar'da ortaya çıkan karışıklıklar neticesinde Osmanlı Devleti barış yapmak zorunda kaldı. İtalyanlarla Osmanlı Devleti arasında Uşi Antlaşması, 1912 yılında imzalandı. Kuzey Afrika'daki son toprak parçası da Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. 12 ada Balkan Savaşı sonuçlanan kadar geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. Yunan işgaline uğraması tehlikesine karşı İtalya'ya emanet bırakılan 12 adayı Balkan Savaşları sonucunda İtalya Osmanlı Devleti'ne vermemiştir. Lozan Antlaşması ile Rodos ve 12 ada İtalya'ya bırakılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar adaları elinde bulunduran İtalya bu savaşta yenilince, 10 Şubat 1947'de Paris'te imzalanan Barış Antlaşması ile işgal ettiği 12 adayı Yunanistan'a varmıştır. Balkan Savaşı, 1912. Savaşın sebepleri, milliyetçilik akımıyla Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini kışkırtmaları ve yardımda bulunmalarıdır. Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmelerinde en fazla Rusya'nın etkisi olmuştur. Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan eden Balkan Devleti Karadağ'dır, 8 Ekim 1912. Bulgarlar Edirne'yi alarak Çatalca önlerine kadar geldiler. 12 ada dışındaki bütün Ege adaları Yunanlıların eline geçti. Karışıklıktan faydalanan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti'nden ilk bağımsızlığını ilan ederek ayrılan Balkan Devleti Sırbistan, en son ayrılan Balkan Devleti Arnavutluk'tur. Savaşın sonunda Londra Konferansı toplandı, 17 Aralık 1912, bu sırada Enver Bey başkanlığında bir grup subay babaanne baskınını gerçekleştirmiş, böylece İttihat ve Terakki Partisi iktidarı tamamen ele geçirmiştir. 23 Ocak 1913, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'la imzalanan Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913, ile Osmanlı Devleti Midyeenes hattının batısındaki bütün topraklardan çekildi. Girit Yunanistan'a bırakıldı. Bulgaristan sınırları Ege Denizi'ne kadar uzandı. Balkan Savaşı, 1913. Savaşın sebebi, 1. Balkan Savaşı'ndan sonra yapılan Londra Antlaşması sonucunda Bulgaristan'ın diğer Balkan devletlerine göre daha fazla toprak almasıdır. Yunanlılar, Karadağlılar, Sırplar ve ilk savaşa katılmayan Romenler birleşerek Bulgarlara karşı savaştılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti Kırklareli ve Edirne'yi Bulgarlardan geri aldı. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında İstanbul Antlaşması, 1913, Yunanistan arasında Atina Antlaşması, 1913, imzalandı. Bulgaristan ile Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadağ arasında Bükreş Antlaşması, 10 Ağustos 1913, imzalandı. Dünya Savaşı, 1914-1918, savaşın sebepleri, Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik, adalet, hürriyet, eşitlik gibi kavramların yayılması, Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için başlattıkları sömürge elde etme yarışı, Fransa'nın maden bakımından zengin olan Alsas-Lorraine bölgesini geri almak istemesi, Balkanlarda Rusya ile Avusturya-Macaristan arasındaki çıkar çatışması, Almanya'nın İngiliz sömürgelerini tehdit etmesi, savaş öncesi bloklar. İngiltere, Fransa ve Rusya üçlü ittifakı, Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya üçlü ittifakı oluşturdu. İtalya kendisine Batı Anadolu'nun vaat edilmesi üzerine ittifak grubuna geçmiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdi Prens Ferdinand'ın Saraybosna'yı ziyareti sırasında bir Sırplı tarafından öldürülmesi savaşın başlamasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti savaş başlayınca tarafsızlığını açıklamış ve tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir. 1. Dünya Savaşı başladığı sırada Padişah ve Mehmet Reşat, Sadrazam Said Halim Paşa'ydı, iktidar İttihat ve Terakki Partisi'nin elindeydi. Osmanlı Devleti Akdeniz'de İngiliz donanmasının önünden kaçan Goben ve Bresav adlı Alman gemileri boğazlardan geçerek kendisine sığınması üzerine bu gemileri satın aldığını ve isimlerini de Yavuz ve Midilli olarak değiştirdiğini açıkladı. Bu gemilerin Karadeniz'e geçerek Rus limanlarını bombalaması üzerine Osmanlı Devleti İttifak Grubu'nun yanında savaşa girmiş oldu. Kasım 1914, Mustafa Kemal bu sırada Sofya askeri ataşesi görevindeydi ve Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin yanlış olduğunu açıklamıştır. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler sınırları içinde, Kafkasya, Çanakkale, Kanal, Irak, Suriye ve Filistin, Hicaz ve Yemen sınırları dışında, Galiçya, Makedonya, Romanya. Bu cephelerden Kafkas ve Kanal cepheleri taarruz cephelerini oluştururken, Çanakkale, Hicaz, Yemen, Irak, Suriye ve Filistin cepheleri savunma cepheleridir. Galiçya, Romanya ve Makedonya cepheleri ise yardımcı cepheleri oluşturmuştur. Kafkas cephesi, Ruslarla birlikte bu bölgede yaşayan Ermenilerle de savaşıldı. Enver Bey komutasındaki Osmanlı orduları Sarıkamış harekatında ağır kış şartlarından dolayı başarısız oldu. Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı ele geçirdi. Çanakkale Savaşı'ndan sonra 16. Ordu komutanlığına atanan Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i Ruslardan kurtardı. 1917 yılında Rusya'da meydana gelen Bolşevik İhtilali sonucunda Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan ittifak devletleriyle 3 Mart 1918'de yaptığı Brest-Litovsk Antlaşması ile çekildi. Osmanlı Devleti 1878 Berlin Antlaşması ile kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri aldı. Çanakkale cephesi, İtilaf devletleri tarafından Rusya'ya yardım edebilmek amacıyla açıldı. İtilaf devletlerinin Çanakkale'de mağlup olmaları ve yardım götürememeleri sonucunda Rusya'da rejim değişikliği oldu ve Rusya savaştan çekildi. Dünya Savaşı uzadı. Mustafa Kemal'in göstermiş olduğu başarılar Kurtuluş Savaşı'nda lider olmasını sağladı. Çanakkale cephesi Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında savaşa girmesinde etkili oldu. Kanal cephesi, İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek için açıldı. İngilizler bu cephede başarılı olarak Suriye'ye kadar geldi. Burada Alman General Liman von Sanders komutasındaki Yıldırım ordularına bağlı ve Ordu Mustafa Kemal komutasında başarılı savunmalar yaptı. Osmanlı orduları bu bölgede Hicaz, Yemen ve Filistin cephelerinde savaştı. Irak cephesi, İngilizler tarafından açıldı. Ama Çabadan ve Musul petrollerini korumaktı. 1914'te Basra'ya asker çıkaran İngilizler Kutul-i Amer'de Osmanlı ordularına yenildi. Daha sonra tekrar harekete geçen İngilizler zengin petrol yataklarına sahip olan Kuzey Irak dahil bütün Irak'ı ele geçirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar, İstanbul Antlaşması, İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapıldı. İngiltere ve Fransa Boğazları Rusya'ya vermeyi kabul ettiler. Buna karşılık Rusya da İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'nın diğer bölgeleriyle Anadolu ve Orta Doğu üzerindeki haklarını tanıyacaktı. Londra Antlaşması, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalandı. Bu antlaşma ile 12 ada, Antalya ve çevresi İtalya'ya bırakıldı. Buna karşılık İtalya da İtilaf devletlerinin yanında savaşa girecekti. Sykes-Picot Antlaşması, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaştıkları antlaşmadır. Petrograd Protokolü, İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalandı. Rusya Sykes-Picot Antlaşması'nı kabul edecek, buna karşılık, Boğazlar bölgesi ile Trabzon ve Doğu Anadolu'nun bazı bölümleri Rusya'ya verilecekti. Saint-Germain-en-Laye Antlaşması, Sykes-Picot ve Petrograd Antlaşması ile İngiltere, Fransa ve Rusya'nın aralarında yapmış oldukları paylaşımlar, İtalya'nın tepkisini çekmesi üzerine İngiltere ve Fransa, İtalya'nın isteklerini dikkate alarak aralarında Saint-Germain-en-Laye Antlaşması'nı yaptılar. Buna göre, Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya verildi. Rusya'daki rejim değişikliğinden sonra Sovyet Rusya yapılan bütün gizli antlaşmaları açıklamış ve bunları tanımadığını belirtmiştir. Wilson ilkeleri, 8 Ocak 1918, ABD Başkanı Wilson tarafından Dünya Savaşı sırasında ilan edildi. Buna göre, bütün barış antlaşmaları açık olacak, bu antlaşmalardan başka milletler arası gizli antlaşmalar yapılmayacak. Savaş sonunda, yenenler, yenilenlerden toprak almayacaklar. Yenilenler savaş tazminatı ve cezai tazminat ödemeyecekler. Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yolu ile çözümleyecek milletler arası bir teşkilat kurulacak. Wilson ilkelerinden Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren maddesi, Osmanlı Devleti'nin Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde Türklere kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır. Türk egemenliği altında bulunan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu, Mondros Ateşkes Antlaşması, 30 Ekim 1918, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında savaş sonunda imzalanan Ateşkes Antlaşması'dır. Padişah 5. Mehmet Reşat ölmüş yerine 6. Mehmet Vahdettin geçmişti, iktidarda Ahmet İzzet Paşa hükümeti bulunuyordu. Antlaşmayı Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf, Orbay, Bey Başkanlığındaki bir heyet, İtilaf Devletleri adına da İngiliz Amiral Cathorpe imzalamıştır. İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, İtilaf devletleri herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktı. 7. Madde. Bu madde Osmanlı Devleti'nin her yerini işgale açık hale getirmiştir. Ermenilere bırakılması düşünülen doğudaki 6 ilde, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas, karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu bölgeleri de işgal edebileceklerdi. 24. Madde. Bu madde ile doğuda bir Ermeni devleti kurmak amaçlanmıştır. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar. Almanya, Versay Antlaşması Avusturya, Saint-Germain Antlaşması Macaristan, Trianon Antlaşması Bulgaristan, Neuilly Antlaşması Osmanlı Devleti, Sèvres Antlaşması. Paris Barış Konferansı, 18 Ocak 1919, konferansın gündemi Avrupa'nın durumu ve sınırların çizilmesi, sömürgelerin ve Osmanlı Devleti'nin mirasının paylaşılmasıydı. Saint-Germain gizli antlaşması ile İtalya'ya verilen Batı Anadolu bölgesinde güçlü bir devlet istemeyen İngiltere, bu bölgenin Yunanistan'a verilmesini sağladı. Yunanistan'ın İzmir'i işgal etme planı Paris Barış Konferansı'nda alındı. İzmir'in işgali, Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkararak işgale başladılar. Karaya çıkan Yunan askerlerine karşı Kurşun Hukuku Beşer, İnsan Hakları, gazetesi başyazarı Haşan Tahsin, Osman Recep Nevres tarafından sıkıldı. Amiral Bristol raporu, Batı Anadolu'da Yunan işgalinin haksız olduğunu, bu bölgede Türk çoğunluğun bulunduğunu ve Yunan askerlerinin geri çekilmesi gerektiğini belirten ABD delegesi Amiral Bristol başkanlığındaki heyet tarafından hazırlandı. Ancak bu rapor özellikle İngiltere tarafından dikkate alınmadı. Kurtuluş Savaşı, Milli Varlığa Düşman Cemiyetler A. Azınlıkların kurduğu cemiyetler Rumlar tarafından kurulan cemiyetler, Mavrimira Cemiyeti, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi tarafından kuruldu. Bu cemiyetin amacı, Trakya, İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bağlayarak Mogol'a aidi yani Bizans İmparatorluğunu tekrar kurmaktı. Pontus Rum Cemiyeti, Merzifon Amerikan Koleji'nin yardımı ile Merzifon'da kurulmuştur. Amacı, Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Devleti kurmaktı. Etnik Aetarva Cemiyeti, Yunanistan'ın bağımsızlığı için kurulmuş 1813. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra tekrar faaliyet geçerek Pontus Rum Cemiyeti ve Mavrimira Cemiyeti ile işbirliği yapmıştır. Kordos Komitesi, İstanbul, Trabzon, Marmara kıyıları ve İzmir ve civarında düzeni bozma ve buralardaki çalışmaları örgütleme görevini üstlenmişti. Başlangıçta Rumlar ve Ermeniler bu dernek çatısı altında birlikte hareket etmişlerdir. Neazoi Cemiyeti, İstanbul'da kurulan bu cemiyetin amacı, İstanbul'u Yunanistan'a bağlanmasını ve Bizans İmparatorluğu'nun tekrar kurulmasını sağlamaktı. Ermeniler tarafından kurulan cemiyetler, Hıncak Cemiyet, İsviçre'de kurulmuştur. Amacı, Doğu Anadolu bölgesini Ermenistan'a katmaktı. Tasnak Cemiyeti, Anadolu'nun büyük bölümünü içine alan Büyük Ermenistan Devleti kurmak amacıyla kurulmuştur. Ermeni İntikam Alavı, Adana'da Fransızların yardımıyla kurulan bu cemiyet Çukurova ve Doğu Anadolu bölgesinde bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için çalışmıştır. Yahudiler tarafından kurulan cemiyetler, Alyans İsrailit ve Makabi cemiyetleri, İstanbul'da kurulmuştur. Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak amacıyla faaliyette bulunmuştur. Ve Kuvayi Milliye'ye karşı olanlar tarafından kurulan cemiyetler, İngiliz Muhipler Cemiyeti, Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası, Kürt Ali Cemiyeti, Tali İslam Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Milli Varlığa Dost Cemiyetler, Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Osmaniye Cemiyeti, İzmir Red-i İlhak Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Trabzon Muhafazalı Hukuku Milliye Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, Kuvayi Milliye, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini bahane ederek Anadolu'yu işgale başlayan itilaf devletlerine karşı Osmanlı Devleti'nin sessiz kalması ve gerekli tedbirleri almaması üzerine Türk milletinin vatanını koruma ve bağımsız yaşama isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan teşkilata, Kuvayi Milliye, Milli Kuvvetler, adı verildi. Kuvayi Milliye'nin kurulmasında, Mondros Ateşkes Antlaşması gereğince Osmanlı ordularının terhis edilerek devletin savunmasız kalması, Osmanlı Devleti'nin işgallere sessiz kalması ve azınlıkların taşkın hareketlerde bulunması etkili oldu. Kuvayi Milliye birlikleri, düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamış halk kuvvetleridir. Kuvayi Milliye kuvvetleri tarafından işgallere karşı ilk silahlı direniş 19 Aralık 1918'de Hatay Dörtyol'da Fransızlara karşı oldu. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilmiştir. Samsun'a resmi görevle gönderilmesinin sebebi, bölgedeki karışıklıklara son vermek, silahların toplanmasını ve teslimini sağlamak, sorumluluk alanında milli amaçlı girişimlere izin vermemektir. Havza Genelgesi 29 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile halkın işgallere karşı tepki göstermesini ve böylece milli bilincin uyanmasını sağlamak istemiştir. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919, Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamıştır. İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir. İlk defa milli egemenlikten bahsedilmiştir. İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir. Sivas Kongresi'nin toplanmasına karar verilmiştir. Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasında Mustafa Kemal Paşa'ya, Ali Fuat, Cebe Soy, Paşa, Rauf, Orbay, Refet, Bele, Bey yardımcı olmuş, ayrıca Konya'da bulunan Cemal Paşa ve Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın da görüşleri alınarak yayınlanmıştır. Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919, Erzurum Kongresi öncesinde, 8 Temmuz 1919, Mustafa Kemal askerli ve memuriyet görevinden istifa etmiştir. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti girişimleriyle toplandı. Mustafa Kemal Kongre Başkanı seçildi. Toplanışı bakımından bölgesel ancak alınan kararlar bakımından milli bir kongredir. İlk defa milli sınırlardan bahsedildi. İlk defa manda ve himaye reddedildi. İlk kez yeni bir devlet kurma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Sivas Kongresi, 4-11 Eylül 1919, milli bir kongredir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynen kabul edildi. İstanbul Hükümeti kongrenin toplanmasını önlemek için Mustafa Kemal'i tutuklanması emrini verdi. Müdafaa Hukuk Cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Kamuoyu oluşturmak ve milli mücadelenin sesini duyurabilmek için İrade-i Milliye adıyla gazete çıkartılmaya başlandı. Temsil heyeti Ali Fuat Cebe Soy'u Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atadı. Amasya görüşmeleri, 20-22 Ekim 1919, Ali Rıza Paşa Hükümeti Bahriye Nazırı Salih Paşa ile temsil heyeti arasında yapıldı. İstanbul Hükümeti bu görüşmeyle temsil heyetini resmen tanımış oldu. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi, 27 Aralık 1919, Milli Mücadelenin merkezinin Ankara'ya taşınması, Ankara'nın merkezi ve güvenlikli olması, Anadolu'nun diğer bölgeleriyle haberleşme imkanının uygun olması, Batı Anadolu'da Yunanlılarla yapılacak mücadele için daha uygun bir yer olmasından dolayıdır. Son Osmanlı Mebusa Meclisi ve Misak-ı Milli, 28 Ocak 1920, 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Temsil heyeti taraftan Mebuslar tarafından Felah-ı Vatan grubu kuruldu. 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli ilan edildi. Misak-ı Milli kararlarıyla Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarında belirtilen vatanın sınırları belirlendi. Misak-ı Milli kararlarının yayınlanmasının ardından İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmişler ve Mebusa Meclisi'ni basarak tutukladıkları meclis üyelerini Malta'ya sürgüne göndermişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 23 Nisan 1920, İstanbul'un işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması üzerine yeniden seçim yapıldı. İstanbul'dan kaçan ve yeni seçilen milletvekilleri birlikte Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İlk meclis güçler birliği ilkesine göre kuruldu. Yasama, yürütme, yargı, meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir. Kurucu meclistir. Meclis hükümeti sistemi vardır. İlk başkanı Mustafa Kemal'dır. Son Osmanlı Mebusa Meclisi ve Misak-ı Milli, 28 Ocak 1920, İstanbul hükümetinin çıkarttığı ayaklanmalar, Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye, Halife Ordusu, ayaklanması. İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletlerinin birlikte çıkardığı ayaklanmalar, Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanması, Konya ayaklanması, Delibaş Mehmet, Afyon ayaklanması, Çopur Musa, Milli Aşireti ayaklanması, Yozgat ayaklanması. Azınlıkların çıkarttığı ayaklanmalar, Pontus Rum ve Ermeni ayaklanması. Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar, Çerkes Ethem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanması. TBMM'nin ayaklanmaları önlemek için aldığı tedbirler, Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartıldı. İstiklal mahkemeleri kuruldu. İstanbul hükümeti ile haberleşmelere son verildi. İstanbul hükümetinin fetvalarına karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve diğer din adamlarının fetvaları Anadolu'ya dağıtıldı. Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920, Sevr Antlaşması'nın esasları İtalya'nın San Remo kentinde belirlendi. Osmanlı Saltanat Şurası tarafından onaylandı. Damat Ferit Paşa tarafından imzalandı. TBMM tarafından tanınmadığı için yürürlüğe girmedi. Doğu cephesi, Ermenilerle mücadele edildi. Mondros Ateşkes Anlaşması'na uymayarak ordusunu dağıtmayan Kazım Karabekir Paşa Doğu Anadolu bölgesinde Ermenileri yenilgiye uğratmış ve 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile TBMM arasında Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması TBMM'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır. Güney cephesi, bu cephede Fransızlar ve Ermenilere karşı Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından başarılı mücadeleler verildi. Bu cephe Sakarya Savaşı sonrasında Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması, 20 Ekim 1921, sonucunda kapandı. Ankara Antlaşması ile Hatay dışındaki bugünkü Suriye sınırımız çizilmiştir. Ankara Antlaşması ile İtilaf Devletleri arasında ayrılık meydana gelmiş ve yeni Türk Devleti'ni tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa olmuştur. Batı cephesi, 1. İnönü Savaşı, 6-10 Ocak 1921, Yunanlılara karşı kazanılan İnönü Savaşı'ndan sonra, Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması yapıldı, 16 Mart 1921. TBMM hükümeti Londra Konferansı'na davet edildi, 21 Şubat 12 Mart 1921. Londra Konferansı'na davet edilen TBMM hükümeti İtilaf Devletleri tarafından tanınmış oluyordu. Londra Konferansı'nda İstanbul hükümetini Tevfik Paşa, TBMM hükümetini Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Düzenli ordunun ilk zaferidir. Afganistan ile dostluk antlaşması yapıldı. 20 Ocak 1921'de ilk anayasa, teşkilat ve esasiye, ilan edildi. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı kabul edildi. İnönü Savaşı, 26 Mart 1 Nisan 1921. Sıfır Yunanlılara karşı kazanılan İnönü Savaşı'ndan sonra halkın orduya olan güveni daha da arttı. Sıfır bu zaferden sonra İtalya işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Eskişehir-Kütahya Savaşları, 10-24 Temmuz 1921. Eskişehir, Kütahya ve Afyon Yunanlıların eline geçti. Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Mecliste huzursuzluklar yaşandı. Meclisin Kayseri'ye taşınması bile gündeme geldi. 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Meclis'in tüm yetkilerini 3 aylığına alarak başkomutan olarak ilk defa ordunun başına geçti. Sakarya Savaşı öncesi 8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milliye emirleri yayınlandı. Sakarya Savaşı, 23 Ağustos 12 Eylül 1921. Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Savaşı sonunda, Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. Savunmadan taarruza geçildi. Gürcistan ve Azerbaycan ile Kars Anlaşması yapıldı, 13 Ekim 1921. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı, 20 Ekim 1921. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 26-30 Ağustos 1922. Muharebeyi Başkomutan Mustafa Kemal yönetti. Yunan ordusu yok edildi. Yunan Başkumandanı Trikopis esir edildi. Türk ordusu 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e girdi. 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Yunan işgali sona erdi. Bu zafer sonucunda İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması yapıldı. Mudanya Ateşkes Antlaşması, 11 Ekim 1922. Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya savaşmadan kurtarıldı. Mondros Ateşkes Antlaşması hükümsüz hale geldi. Milli mücadelenin savaş dönemi sona erdi. Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923. Konferansa katılan devletler, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Yugoslavya, Sovyet Rusya ve Bulgaristan Boğazlar sorunu görüşülürken katıldı. ABD gözlemci olarak katıldı. Türk heyeti başkanı İsmet İnönü'dür. Mustafa Kemal Paşa'nın kesinlikle taviz verilmemesini istediği kapitülasyonlar ve misak-ı millidir. Görüşülen konular, sınırlar, Suriye, Irak, Yunan, adalar, azınlıklar, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, boğazlar, savaş tazminatı, Rum patrikhanesi konuları görüşüldü. Doğu sınırı, Moskova ve Kars anlaşmalarıyla belirlendiği şekilde kaldı. Suriye, Hatay misak-ı milli dışında kaldı. Irak, Türkiye ile İngiltere arasında çözülmesine karar verildi. Yunanistan, Karaağaç Türkiye'ye verildi. Adalar, Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye verildi. Ege Denizi'ndeki diğer adalar Yunanistan'a bırakıldı. Ancak Yunanistan bu adalarda asker bulundurmayacak, Tomiki adı İtalya'ya bırakıldı. Boğazlar, her iki yakası askerden arındırılacak, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. Bu durum bağımsızlığımıza ve egemenliğimize gölge düşürmüştür, dış borçlar, Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Kapitülasyonlar ve Düvun Umumiye kaldırıldı. Yabancı okullar, Türk Devleti'nin kanunlarına tabi olacaktı. Savaş tazminatı, Yunanistan Karaağaç'ı savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verdi. Patrikhane, idare ve hukuki yetkileri elinden alındı. Musul, Hatay, Ege Adaları ve Boğazlar Türkiye lehine çözülemedi. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923, Misak-ı İktisadi, Ekonomik Ant, kabul edildi. Devletçilik ilkesi benimsenmiştir. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923, Meclis Hükümeti sisteminden, kabine sistemine geçildi. İlk Cumhurbaşkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü, ilk meclis başkanı da Fethi Okyar oldu. Siyasi alanda yapılan inkılaplar, TBMM'nin açılışı 23 Nisan 1920, saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923, Ankara'nın başkent yapılması 13 Ekim 1923, halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924, çok partili rejim denemeleri, kadınlara siyasi hakların verilmesi, seçme ve seçilme, hukuk alanında yapılan inkılaplar, Medeni Kanun'un kabulü 17 Şubat 1926, İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak hazırlandı. Ceza Kanunu, İtalya'dan alındı, yürürlüğe girmesi. Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesi. Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi. Eğitim alanında yapılan inkılaplar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924, Latin harflerinin kabulü 1 Kasım 1928, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 15 Nisan 1931, Türk Dil Kurumu'nun kurulması 12 Temmuz 1932, Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması 1925, İstanbul Üniversitesi'nin kurulması 1933, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulması 1935, sosyal alanda yapılan inkılaplar. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925, Mustafa Kemal Kastamonu seyahatinde şapka giymiştir, tekke ve zaviyelerin kapatılması 30 Kasım 1925, takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik, ilk olarak miladi takvim 1 Ocak 1926 tarihinde kullanılmaya başlandı, soyadı kanununu kabulü 1934, kadın hakları, 1930 belediye seçimlerine katılma, 1933 muhtarlık seçimlerine katılma, 1934 milletvekili seçme ve seçilme. Ekonomik alanda yapılan inkılaplar, İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, Misak-ı İktisadi'nin kabulü, tarım alanında yapılan inkılaplar, aşar vergisinin kaldırılması 17 Şubat 1925, tarım kredi kooperatiflerinin açılması, Ziraat Bankası'nın çiftçilere kredi desteğini artırması, ticaret alanında yapılan inkılaplar, İş Bankası'nın kurulması, kabotaj kanununun çıkarılması, sanayi alanında yapılan yenilikler, teşvik-i sanayi kanununun çıkarılması, planlı ekonomiye geçilmesi, 5 yıllık kalkınma planının yapılması, Etibank ve MTA'nın kurulması, Sümerbank'ın kurulması, Atatürk ilkeleri, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, bütünleyici ilkeler, milli egemenlik, milli bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik, bilimsellik ve akılcılık, çağdaşlaşma ve batılılaşma, insan ve insanlık sevgisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Kardeşleri Fatma, Ahmet, Ömer, Makbule ve Naciye'dir. Okuduğu okullar: 1 Mahalle Mektebi, 2 Şemsi Efendi Okulu, 3 Selanik Mülkiye Rüştiyesi, 4 Selanik Askeri Rüştiyesi, Kemal adını aldı, 5 Manastır Askeri Dadisi, 6 İstanbul Harp Okulu, 7 Harp Akademisi. 1905'te Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. İlk görev yeri Şam'dır. Şam'da Vatan ve Hürriyet Örgütü'nü kurdu. Daha sonra bu örgüt İttihat ve Terakki ile birleşti. 31 Mart olayında Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. Atatürk, Fransız akımı ile Ziya Gökalp ve Namık Kemal'in eserlerinden etkilenmiştir. Görev yaptığı yerler ve bazı görevleri: Şam, 5. Ordu, Hareket Ordusu, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Sofya Askeri Ataşeliği, Çanakkale Savaşı, Kafkas Cephesi, Suriye Cephesi, Yıldırım Orduları, 9. Ordu Müfettişliği, Temsil Heyeti Başkanlığı, Sakarya Savaşı, Başkomutan, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, İlk TBMM Başkanı, İlk Cumhurbaşkanı, 1923-1938, eserleri, en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun yanında yazılı olarak, 1919-1927 yıllar arasındaki olayları anlattığı Nutuk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, Geometri Kitabı, Cumalı Ordugahı, Zabit ve Kumandan İla Hasbihal adlı eserleri bulunmaktadır. Atatürk'ün savaşlarda söylediği tarihe geçmiş sözler: 1. İnönü Savaşı. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus telihini de yendiniz. İsmet İnönü'ye çektiği telgraf. 2. Sakarya Savaşı. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez. 3. Çanakkale Savaşı, Arıburnu Muharebeleri. Ben, size taarruz emretmiyorum, ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir. 4. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, 1922-2015. Mustafa Kemal Atatürk, 1922-1938. İsmet İnönü, 1938-1950. Celal Bayar, 1950-1960. Cemal Gürsel, 1960-1966. Cevdet Sunay, 1966-1973. Fahri Korutürk, 1973-1980. Kenan Evren, 1982-1989. Turgut Özal, 1989-1993. Süleyman Demirel, 1993-2000. Ahmet Necdet Sezer, 2000-2007. Abdullah Gül, 2007-2014. Recep Tayyip Erdoğan, 2014. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanları, 1923-2015. Rıza Nur, 4 Mayıs 1920-13 Aralık 1920. Hamdullah Supi Tanrı Över, 14 Aralık 1920-20 Kasım 1921. Mehmet Vehbi Bolak, 20 Kasım 1921-5 Kasım 1922. İsmail Safa Özler, 5 Kasım 1922-7 Mart 1924. Hüseyin Vasıf Çınar, 8 Mart 1924-21 Kasım 1924. Şükrü Saraçoğlu, 22 Kasım 1924-3 Mart 1925. Hamdullah Supi Tanrı Över, 4 Mart 1925-19 Aralık 1925. Mustafa Necati Uğural, 20 Aralık 1925-1 Ocak 1929. İsmet İnönü, Vekil, 1 Ocak 1929-8 Ocak 1929. İsmet İnönü, 9 Ocak 1929-27 Şubat 1929. Hüseyin Vasıf Çınar, 28 Şubat 1929-7 Nisan 1929. Recep Peker, Vekil, 7 Nisan 1929-10 Nisan 1929. Cemal Hüsnü Taray, 10 Nisan 1929-15 Eylül 1930. Refik Saydam, Vekil, 17 Eylül 1930-26 Eylül 1930. Esat Sagay, 27 Eylül 1938 Eylül 1932. Reşit Galip, 19 Eylül 1932 13 Ağustos 1933. Refik Saydam, Vekil, 13 Ağustos 1933 26 Ekim 1933. Yusuf Hikmet Bayur, 27 Ekim 1933 8 Temmuz 1934. Zeynel Abidin Özmen, 9 Temmuz 1934 9 Haziran 1935. Saffet Arıkan, 10 Haziran 1935 28 Aralık 1938. Haşan Ali Yücel, 28 Aralık 1938 5 Ağustos 1946. Reşat Şemsettin Sirer, 5 Ağustos 1946 9 Haziran 1948. Haşan Tahsin Bangoğlu, 10 Haziran 1948 22 Mayıs 19509. Hüseyin Avni Başman, 22 Mayıs 1952 Ağustos 1950. Nuri Özsan, Vekil, 3 Ağustos 1950 10 Ağustos 1950. Ahmet Tevfik İleri, 11 Ağustos 1955 Nisan 1953. Rıfkı Salim Burçak, 9 Nisan 1953 17 Mayıs 1954. Hüseyin Celal Yardımcı, 17 Mayıs 1954 9 Aralık 1955. Ahmet Özel, 9 Aralık 1955 13 Nisan 1957. Ahmet Tevfik İleri, 13 Nisan 1957 25 Kasım 1957. Hüseyin Celal Yardımcı, 26 Kasım 1957 22 Mayıs 1959. Ahmet Tevfik İleri, Vekil, 22 Mayıs 1959 8 Aralık 1959. Mehmet Atıf Benderlioğlu, 9 Aralık 1959 27 Mayıs 1960. Fehmi Yavuz, 30 Mayıs 1960 27 Ağustos 1960. Fehmi Yavuz, Vekil, 28 Ağustos 1960 8 Eylül 1960. Bedrettin Tuncel, 8 Eylül 1965 Ocak 1961. Turhan Feyzioğlu, 6 Ocak 1961 7 Şubat 1961. Ahmet Tahtakılıç, Vekil, 7 Şubat 1961 2 Mart 1961. Ahmet Tahtakılıç, 3 Mart 1961 25 Ekim 1961. Ahmet Tahtakılıç, Vekil, 25 Ekim 1961 20 Kasım 1961. Mehmet Hilmi İncesulu, 20 Kasım 1961 26 Haziran 1962. Şevket Raşit Tatipoğlu, 26 Haziran 1962 8 Haziran 1963. İbrahim Öktem, 11 Haziran 1963 20 Şubat 1965. Nevzat Cihat Bilgehan, 20 Şubat 1965 27 Ekim 1965. Orhan Dengiz, 27 Ekim 1965 1 Nisan 1967. Mehmet İlhami Ertem, 1 Nisan 1967 3 Şubat 1969. Orhan Oğuz, 3 Şubat 1969 14 Mart 1971. Şinas Orer, 14 Mart 1971 13 Şubat 1971. İsmail Hakkı Arar, 13 Aralık 1971 22 Mayıs 1972. Sabahattin Özbek, 22 Mayıs 1972 15 Nisan 1973. Orhan Dengiz, 15 Nisan 1973 25 Ocak 1974. Mustafa Üstünda, 26 Ocak 1974 17 Kasım 1974. Safa Reisoğlu, 17 Kasım 1974 31 Mart 1975. Ali Naili Erdem, 31 Mart 1975 21 Haziran 19.779. Mustafa Üstünda, 21 Haziran 1977 21 Temmuz 1977. Nahit Menteşe, 21 Temmuz 1977 5 Ocak 1978. Mustafa Necdet Uğur, 5 Ocak 1978 12 Kasım 1979. Orhan Cemal Fersoy, 12 Kasım 1979 12 Eylül 1980. Haşan Sağlam, 21 Eylül 1980 13 Aralık 1983. Vehbi Dinçerler, 13 Aralık 1983 13 Eylül 1985. Metin Emiroğlu, 13 Eylül 1985 21 Aralık 1987. Haşan Celal Güzel, 21 Aralık 1987 31 Mart 1989. Avni Akyol, 31 Mart 1989 20 Kasım 1991. Koksal Toptan, 20 Kasım 1991 25 Haziran 1993. Nahit Menteşe, 25 Haziran 1993 25 Ekim 1993. Nevzat Ayaz, 25 Ekim 1993 5 Ekim 1995. Turhan Tayan, 5 Ekim 1995 29 Haziran 1996. Mehmet Sağlam, 29 Haziran 1996 30 Haziran 1997. Hikmet Ulubay, 30 Haziran 1997 11 Ocak 1999. Metin Bostancıoğlu, 11 Ocak 1999 9 Temmuz 2002. Necdet Tekin, 10 Temmuz 2002 19 Kasım 2002. Erkan Mumcu, 19 Kasım 2002 17 Mart 2003. Hüseyin Çelik, 17 Mart 2003 3 Mayıs 2009. Nimet Çubukçu, 03, 05, 20, 09, 07, 07, 20, 11. Ömer Dinçer, 7 Temmuz 2011 25 Ocak 2013. Nabi Avcı, 25 Ocak 2013. 5. Ayrımın sonu.